Türk tarihinin izinde.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk Tarihi'nin izinde birlikteliğimiz başladı. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Mehmet Kasar, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar.
Merhabalar Sedat Bey.
Bu yılın ilk programı hocam.
Evet, iyi yıllar diliyorum.
Geçen hafta demiştik, bir yılı bıraktık birlikte. Hocam, evet. Yeni yılda da güzel olsun her şey.
İnşallah.
Mutlu olsun insanlar hocam.
Bütün evet. Dinleyicilerimizin de yıllarını tebrik ediyor. Nice sağlıklı, afiyetli, uzun ömürlü hayatlar diliyoruz.
Huzurluca. Hocam bu yılda birlikteyiz dinleyicilerimizle.
Evet, bu yılda yine programımız devam ediyor. Türk tarihinin izindeyiz, peşindeyiz. Anlatmaya devam edeceğiz ve aynı zamanda da yakın dönem Cumhuriyet tarihimize gelmiş oluyoruz. Kısa bir.
Bir de hocam bu sene özellikle programı devam etmemizde bir sebep var. 100. yılı, çok şeyin 100. yılı.
Evet, tabii 1. Dünya Savaşı'nın akabinde 100. yıllar devam ediyor. 1920'den 2020'ye 100. yıl, 2021, 22, 23 yıllarında da 100. yıllar var ama 1920'nin anlamı çok önemli. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşu. Artık Ankara'ya taşınması, başkentin, devletin, kurumlarının taşınması ve yeni bir devletin İstiklal Harbi'nden sonra kesin bir şekilde, bağımsız bir şekilde ortaya çıkışı 1920'de başlamıştır. Onun anma yıl dönümü olduğu için 100. yıl 2020 yılı tekrardan ifade edelim. Gün be gün anılması gereken pek çok olayla doludur bu 100. yıl anma etkinlikleri çerçevesinde. Biz Türk Tarih Kurumu olarak da Ocak ayının 28'inde Misak-ı Milli'nin 100. yıl anma etkinliğini yapacağız. Onun hazırlıkları içerisindeyiz. 2020'nin ilk programlarından birisi olacak.
Ne planladınız hocam?
Misak-ı Milli üzerine çeşitli etkinlikler, anma etkinlikleri adıyla düzenliyoruz. Bunlar içerisinde bir Misak-ı Milli sergisi yapacağız. Bu sergide Misak-ı Milli'nin ne olduğu, nasıl hazırlandığı, anlamı, ve ona dair çeşitli belgeler, fotoğraflar, görsel malzeme sergi olarak yer alacak. Ardından program içerisinde Misak-ı Milli ile ilgili bir belgesel, yani belgesel film olarak da animasyon da var içerisinde, canlandırma da var. Misak-ı Milli kararının nasıl alındığı, milli mücadelenin bu konudaki milli mücadele lideri Gazi Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının bu konudaki etkileri, rolleri, İstanbul hükümetinin tutumu, gibi konular bu belgesel içerisinde ve açılıştaki konuşmalar, açılış konuşmaları sırasında da ele alınarak anma etkinliği yapılacak. Çeşitli program içerisinde çeşitli etkinlikler de var. Onlar da gerçekleşmiş oluyor. Hazırlıkları başladı. Onu da ifade edeyim.
Ki zamanı geldiğinde zaten duyururuz hocam. Şimdi Misak-ı Milli. Hocam kelime anlamı nedir?
Misak-ı Milli, Ahd-i Milli, Peyman-ı Milli gibi başka tabirlerle de belgeler içerisinde geçiyor. Milli sözleşme, milli ant anlamına geliyor. Milli taahhüt anlamına geliyor. Nedir, nasıl bir olayla ortaya çıkmıştır bu kavram? Onun üzerine bazı açıklamalarla Misak-ı Milli'nin 100. yılını izah edebiliriz.
Buyurunuz hocam.
Misak-ı Milli kavramı yeni bir kavram olarak ortaya çıktı aslında 1920 yılında. 1919'un başlarından itibaren Anadolu'ya Samsun'a çıkmış olan Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları Samsun'dan sonra Amasya'ya geçtiler. Amasya'da bir genelge hazırlamışlardı. Amasya genelgesinin içerisinde milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Milli iradeyi hakim kılmak esastır gibi bazı vurgular vardı. Gerçekten de bir süre sonra Erzurum Kongresi yolundayken 7-8 Temmuz 1919 gecesi görevden alınışına sebep olan raporlar yazmış, açıklamalar, bildiriler, genelgeler göndermiş Mustafa Kemal Paşa. Ve ardından da askeri görevlerinden hem kendisi istifa etmiş hem de görevden alınmıştı. Erzurum Kongresi sırasında ancak o aynen görevine devam etti sivil olmasına rağmen. Başta Kazım Karabekir Paşa olmak üzere Anadolu'daki çeşitli bölgelerden gelen Kuvayi Milliye temsilcileri Erzurum Kongresi'nde özellikle Doğu vilayetlerinden katılım gerçekleşmişti. Yerel bir kongreydi ama kararları yönüyle bütün vatanın nasıl kurulacağı, kurtulacağı yönünde kararlar almıştı. İşte Erzurum Kongresi'nde bir ülkeyi kurtaracak, vatanı kurtaracak bir temsil heyetinin kurulması kararı alınıyor.
Hocam oraya geçmeden önce Bandırma vapuruna bindi Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Samsun'a çıktı. Fakat galiba burada illaki önemli olan kim gönderdi, nasıl gitti, kendi başına mı gitti? Yok kendisi gitmedi, Sultan Vahdettin Han gönderdi gibi yıllar yıllar süren bir tartışma var. Bir sonuç itibariyle subay kendi başına gidebilir mi hocam? O gemi herhangi bir tarafından mı tahsis edildi? Yoksa bu devletin gemisi miydi? Ve şunu da soruyorum. Devlette ve millette süreklilik esas değil mi hocam?
Tabii şunu ifade edelim. 100. yılında Misak-ı Milli'yi burada anlatabilmemiz için bütün bu olayları birbiri ardınca izah etmek ve bütünü içerisinde düşünerek cevabı görmek gerekiyor. 100. yılında Misak-ı Milli konusunu izah ettiğimizde sorunuzun tam cevabı
buyurunuz
ortaya
hocam
çıkacak Sedat Bey. Özellikle bunu belirteyim. Şimdi Erzurum'daki kararlar, kongre kararları milli kararlardır. Bakın burada Misak-ı Milli kavramıyla buradaki milli karar kavramı ya da Misak-ı Milli'nin aslında ilk örneği diyebileceğimiz kararlar Erzurum Kongresi'nde alınıyor. Ardından Sivas Kongresi toplanıyor. Sivas Kongresi'nde alınan kararlar Erzurum Kongresi'nin tekrarı ve biraz daha geliştirilmiş hali.
Açılımı yani.
Temsil heyeti evet. Yine bütün Anadolu cemiyetlerinin birleştirilmesi, Anadolu Müdafaa-i Vatan cemiyetlerinin birleştirilerek Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk cemiyeti ismiyle tek bir çatı altında toplanması ve temsil heyetinin de bütün bunların temsilcisi olarak ve başkanının da Mustafa Kemal Paşa olarak seçilmesi gerçekleşiyor. Temsil heyetinin bu şekilde yoluna devam etmesi süreci içerisinde damat Ferit Paşa anti propagandaları yapıyor. Milli mücadele aleyhtarı bir takım propagandalar yaptığını görüyoruz Anadolu'da. Neticede İstanbul'da Anadolu'yla çok zıtlaşan ve Anadolu'daki milli mücadeleye karşı faaliyet gösteren bir hükümet var. Ancak damat Ferit Paşa'nın Anadolu'yla bir şekilde temas etmesi gerektiği de bekleniyor, isteniyor. Bu olamayınca arada geçen olaylar üzerine hükümetin değiştiğini görüyoruz. Hükümet düşmüştür ve yerine Ali Rıza Paşa kabinesi getirilmiştir. Ali Rıza Paşa kabinesi hemen Anadolu'daki vaziyetle ilgili takipler yapmış, haberler, incelemeler ortaya koymuş ve Anadolu'daki milli mücadele heyetiyle, temsil heyeti başkanı Mustafa Kemal ile irtibatlaşarak Salih Paşa'yı Amasya'da görüşmek üzere bir haberleşmeden sonra göndermiştir. Salih Paşa Amasya'da 20-22 Ekim 1919 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarıyla görüşme yaptı. Yanında kimler vardı Gazi Paşa'nın? Rauf Bey, Rauf Orbay ve daha sonra çeşitli yerlere de temsilci olarak anlaşmalarda temsil heyetini ve Anadolu hükümetini, Türkiye hükümetini temsil olarak gönderilmiş olan, büyükelçilik görevine atanmış olan Bekir Sami Bey var temsil heyetinin içerisinde. Yani 3 kişi Amasya'da görüşüyor. Amasya'daki görüşmeye göre Osmanlı Meclisi'nin Mondros Mütarekesi'nden sonra kapatılan son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin seçimler yapılarak yeniden açılması teklifinde bulunuyor Mustafa Kemal Paşa ve Sivas Kongresi'nde alınan Misak-ı Milli ile örtüşen kararların bu yeni mecliste bir grup oluşturularak öneri haline getirilip kanunlaştırılması ve ilan edilmesi isteniyor. Salih Paşa Amasya görüşmelerindeki maddelere baktığımız zaman bütün bunları kabul ediyor ve mutlaka Anadolu'da ve devletin kuruluşu için genelde seçimler yapılmasını, bu seçimlere temsil heyetinin de temsilcilerinin gösterdiği isimlerin katılmasını yani mebus olarak seçilmesini ve milli mücadele taraftarlarının mecliste yer almasını onaylıyor, kabul ediyor.
Hocam milli meclis kurma fikrini nereye dayandırıyorsunuz? Bu süreçlerin neresinde?
Milli meclis kararı Amasya Genelgesi'nde ifade edilmişti. Erzurum Kongresi'nde de ifade edildi. Tam olarak milli meclis tabiriyle izah edilen bir şey değil ama aslında tam da şimdi anlatacağım konu bununla ilgilidir. Salih Paşa eğer Amasya görüşmelerindeki şartları yerine getiremezse istifa edeceğini de taahhüt ediyordu. Salih Paşa kim? Salih Paşa, Arıza Paşa hükümetinin Bahriye Nazırı ve Anadolu'daki Milli Mücadele Temsil Heyetiyle görüşmek üzere gönderdiği vekili. Dolayısıyla Arıza Paşa hükümetine seçime gitmeyi kabul ettirecek, seçim yapıldıktan sonra Mebusan Meclisi'nin toplanması ve Misak-ı Milli kararının alınması gibi temel esasları, Anadolu'daki milli mücadeleyi destekleyecek karar çıkarılmasını kabul ediyordu. Bu çok önemliydi. Çünkü milli mücadele ilk kez İstanbul'daki hükümetle ve tabii ki padişahla, aynı zamanda Osmanlı Devleti erkanıyla bu konuda ittifak haline geliyordu. Misak-ı Milli konusunda. Misak-ı Milli'nin ilan edilmesi taahhüt ediliyor Salih Paşa tarafından. Ve nitekim bu meclise Rauf Bey de seçilmiştir, gönderilmiştir. Temsil heyeti namına katılmıştır. Mustafa Kemal Paşa gerek güvenlik gerekçesiyle, gerekse başka sebeplerden dolayı İstanbul'un biliyorsunuz belli artelleri işgal altındaydı, denetim altındaydı. Tam olarak işgal edilmemişti İstanbul askeri anlamda ama bazı yerler, mesela saray, işte
hocam İngilizler daha çıkmamıştı o tarihte.
Yani tam olarak işgal yok.
Evet.
Devlet erkanı vesaire. Ama haberleşme mekanizmalarına el konulmuş. Yani Mondros Mütarekesi'nin ilgili maddesini hemen söyleyelim. 31 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi gereğince Anadolu'nun herhangi bir yeri güvenlik sorunu nedeniyle işgal edilebilecekti.
6. madde, evet hocam.
Yani bu 7. madde.
7. madde.
Diğer maddelere bakıyoruz. Ordu tevhis edilecektir. Haberleşme vasıtalarına el konulacaktır. Kara ve deniz ulaşımına el konulacaktır. Ulaşım vasıtalarının tamamı teslim edilecektir, devredilecektir. Bu ne demek? İstanbul'la haberleşmeyi İtilaf Devletleri yapıyor.
Hocam az önce söylediğiniz gibi.
Yani İstanbul'daki teslim edilen binaların da burada iletişim vasıtalarının da dikkatle anlaşılması gerekiyor. Yani padişahın attığı imzadan komiserin, işgal komiserinin haberi vardır.
Mütarekenin altında da Rauf Orbay'ın imzası var hocam.
Sonuçta bütünüyle baktığımızda haberleşme vasıtalarının el konulması demek bu demektir. Anadolu'ya gidiş gelişlerin hepsi, eğer gizli bir haberleşmeniz varsa mümkün mertebe haberleşme konusunda artık işler değişti. Onu demek istiyorum. Tabii ki her şeyi denetleyemedi İtilaf Devletleri. Denetleyebilseydi böyle bir şey olmazdı. Milli mücadeleye bu kadar da soluk aldırmazlardı. Bunu da ifade etmekte yarar var diye düşünüyorum. Tabii Mebusan Meclisi seçimleri gerçekleşti. 121 vekil oturumlara katıldı. Ve ilk açılışı 12 Ocak 1920 tarihinde Mebusan Meclisi'nin İstanbul'da gerçekleşti. Bu toplantı Cemile Sultan Sarayı diyebildiğimiz bugünkü Fındıklı Kasrı veya Çifte Saray'da gerçekleşti. Mimar Sinan Üniversitesi'nin rektörlük binası olarak kullanılıyor şu anda o bina. Ve orada Mebusan Meclisi toplandıktan sonra gündeme çeşitli teklifler getiriliyor. Gruplar oluşturuluyor meclis içerisinde ve Felah-ı Vatan ismiyle bir grup oluşturuluyor. İşte milli mücadele taraftarı mebusların kurmuş olduğu bu Felah-ı Vatan grubu, Peyman-ı Milli veya Ahd-i Milli ismiyle bildiğimiz Misak-ı Milli belgesi üzerine hazırlıklar yapıyor. Bu olay üzerine tabii ki Mebusan Meclisi'nde de Salih Paşa'nın emriyle daha önceden bir hazırlık yapılmıştı. Mebusan Meclisi Başkanı başta olmak üzere. Heyet kendi teklifini İstanbul hükümeti de hazırlamıştı. Yani ülkenin kurtuluşu nasıl olacaktır reçetesinin ismi Misak-ı Milli. Misak-ı Milli ile ilgili bir karar alınacak.
Ulusal söz hocam bu yani.
Evet, yani burada bir ittifak var, bir ortak akıl var ve Anadolu Milli Mücadele Hareketi'nin bir başarısı var. Aslında Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın bir başarısı var. Diplomatik bir başarıdır. Neden? Çünkü İstanbul hükümeti ilk kez Amasya'da muhatap almış, kabul etmiş ve taahhütte bulunmuştur. Temsil heyetini, milli mücadeleyi de burada bir başarı geldiğini söyleyebiliriz. Yani Misak-ı Milli'yi ilan edilmesi noktasına getiren bir temsil heyeti var. Bu bir, çok büyük bir başarıdır. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'daki Mebusan Meclisi'nin açılışına katılamamıştır. Yani mebus olarak seçilmiştir ama toplantıya katılamamış, İstanbul'a gelememiş. Ve hatta başkanlığa gıyaben seçilmesi teklif edilip seçtirilmeye çalışılmış ama olamamıştır katılmadığı için. Dolayısıyla yani meclisin başkanlığına, milli mücadelenin başkanlığına, orada meclis içerisindeki bir göreve seçilememekle birlikte milli mücadelenin başkanı olduğu gıyaben aslında onaylanmıştı. Resmi olarak da onaylanmıştı baktığımız zaman. Mebus olarak seçilmesi bu anlamada geliyordu. Öte yandan bu Felah-ı Vatan grubunun önerisiyle Misak-ı Milli maddelerinin bir komisyon kurularak tartışılması neticesinde Misak-ı Milli Komisyonu kuruluyor ve bu komisyonda maddeler tek tek istişare ediliyor. Baktığınızda bu maddelere ülkenin topraklarının, yani vatanın topraklarının sınırları nasıl belirleneceği, ardından Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığı tarihte ordunun, Osmanlı ordusunun bulunduğu son yerin içinde ve dışında olan topraklar. Bakın bu çok önemli bir cümle.
Hocam onu biraz yani, açar mısınız?
Mondros Mütarekesi 31 Ekim 1918 tarihinde imzalandığında Birinci Dünya Savaşı devam ederken Osmanlı ordularının bulunduğu son sınır dışında ve içinde olan yerler. Yani sadece Osmanlı ordusunun savunmakta olduğu, kaybetmediği yerler değil. Kaybettiği görülen fiili yerlerde de Misak-ı Milli ile ilgili hüküm var. O bölgelerde de yaşayan halkın iradesine başvurulmak suretiyle nereye bağlı olacaklarına karar verilecektir.
Hatay'da çok örneğini önemli. Gördük sonra hocam.
Çok önemli bir husustur. Evet. Yani Osmanlı ordusu Hatay'ın güneyindeydi tabii ki. Yani bu Mondros Mütarekesi imzalandığı tarihte Suriye'nin önemli bir kısmı da. Yine Batı Trakya'da önemli yerler. Milli mücadele ordusunun elindeydi.
Dımaşık bölgesini diyorsunuz
tabii
hocam.
Tabii ki. Evet. Dolayısıyla Misak-ı Milli'nin böyle özellikle güney sınırları anlamında Irak'ta, Afrika işlerinde de görülmesi gerekiyor. Neden? İşte Gazi Mustafa Kemal Paşa biliyorsunuz askeri hayatının bir kısmını Trablus'ta, Libya'da savaşarak geçirmiştir. Bugün de gündemde olduğu için Libya olayları bunu özellikle hatırlatmakta yarar var. Mustafa Kemal Paşa'nın hayatını birazcık bilenler hemen görecektir ki Tobruk'ta, Trablus'ta, Bingazi'de vermiş olduğu savaşlar Libya halkıyla beraber evet yani işgale karşıdır. Dolayısıyla Misak-ı Milli'de bunlar da vardır. Bunu ifade etmekte yarar var diyor. Misak-ı Milli'nin 100. yılının anlamını bugünkü olaylardan bağımsız düşünemeyiz.
Tarih, hocam,
tarih
evet.
Devamlılıktır. Evet. Devam üzerine kurulur ve stratejik bir ders çıkarmak gerekiyor buradan. Stratejik hamleler vardır tarihi olaylarda.
Hocam,
bir olayı şimdi yaparsınız, 100 yıl sonra, evet, 200 yıl sonra sonucunu görürsünüz. Hocam,
evet. Değerli dinleyicilerimiz, devam edeceğiz Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize.
Türk tarihinin izinde kısa bir aradan sonra sizlerle.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk tarihinin izinde programındasınız değerli dinleyicilerimiz. Güray Kırpık hocamızla sohbetimize. Hocam, sanki bir yine sürekli programlarımızda vurguladığınız gibi bir milli devlet düşüncesi gelişiyor. Yani bir süreç olarak buraya doğru geliyor galiba hocam.
Şimdi burada özellikle meclisli yönetim yapısından biraz bahsetmekte yarar görüyorum. Çünkü Misak-ı Milli, milli bir meclis tarafından kararı alınmış bir belgedir. Milli meclis ne demektir burada? Onu da ifade edelim. Milli meclis, Mebusan Meclisi'nin üyeleri içerisindeki tamamı Müslüman ve Türk ahaliden, Osmanlı vatandaşı olmakla birlikte ahali itibariyle baktığımız zaman bir homojen yapı söz konusu. Halbuki 1908 meclisinde ya da 1876-77'deki kanuni esasiden sonra çıkarılan ve seçimlerle getirilen 1. Meşrutiyet Meclisi'nde yapıya baktığınız zaman gayrimüslim toplulukların da önemli oranda mecliste seçime katılarak mebus bulundurduğunu görüyoruz. Burada seçim tüzüklerine baktığınızda 1877 yılındaki seçimin tüzüğünde 50 bin kişilik yerden bir mebus çıkması kararı vardı. Ama bu uygulamada böyle olamamıştır. Ayan Meclisi ayrıca bulunuyordu. Bir de Mebusan Meclisi, Genel Umumi Meclis vardı. Seçimler ile geliyordu bu meclis. 1908 yılındaki seçimlere baktığımız zaman orada da seçim yönetmeliğinde önemli bir değişiklik yapıldı. 50 bin ile 75 bin arasında bulunan il ve ilçelerden bir mebus çıkarılması hakkı tanınıyordu buna göre. Ve seçime yaşıyla ilgili de öneriler vardı. 30 yaşı esas alınıyordu. Ve oy verme yaşı da burada sınırlandırılmıştı vesaire. Böyle çok detaylı bir tüzük hazırlanıyor. Tabii ki seçilme olayları burada meclisli geleneğimizin ne kadar köklü olduğunu da gösteriyor. Ancak bir şeyi hemen hatırlatmakta yarar görüyorum. Birinci Dünya Savaşı çok buhranlı iç olaylarla da geçti. Osmanlı Devleti cephelerde 7 düvele karşı savaşırken içeride bir takım ekalliyatların kullanılması şeklinde diyebileceğimiz terör olayları görülüyordu. İsyan olayları görülüyordu. Neticede Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna geldiğimizde Mondros Mütarekesi'nin hemen akabinde bu çete ve terör olayları, komutacılık faaliyetleri devam ediyordu. Bu şartlar altında Osmanlı Devleti'nin seçimlere olağanüstü bir şartla gidiyor olması nedeniyle seçimin şartları da oldukça milli varlığa sahip çıkan cemiyetler, temsilciler ve insanlar eliyle meclisin oluşturulması şeklinde olmuş.
Ama Güray
Çünkü
Hocam,
bir savaş vardı.
Yani size sormak istediğim bir soru, geçen haftaki programımızda da söylediğiniz yine bu süreç meselesi. 1876 Kanuni Esası, yani birdenbire durdu da bir milli devlet anlayışı, bir milli meclis anlayışı birden mi ortaya çıktı?
Birdenbire ortaya çıkmadı. İşte bu ortaya çıkan olaylar neticesinde Mebusan Meclisi'nin yapısına baktığımız zaman, İstanbul'daki son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin 12 Ocak 1920 tarihinde açılan ve 28 Ocak 1920 tarihinde kabul ettiği Misak-ı Milli kararında 121 milletvekilinin tamamı Türk ve Müslümandır. Milli Meclis diyoruz buna. Ondan dolayı Osmanlı son Mebusan Meclisi devletin kuruluşu, istiklali için, istikbali için çok anlamlı bir tavır ortaya koymuştur. Ancak 17 Şubat tarihinde basına verilince, bu Misak-ı Milli kararı ilan edilince, yani bundan yaklaşık olarak 2 hafta sonra ilan edilince, İstanbul İşgal Komiserliği ve İtilaf Devletleri çok rahatsız oldular. Bunun üzerine meclisi çalışamaz hale getirmek için tedbir planladılar. Neticede basılarak Mebusan Meclisi dağıtıldı. Milletvekilleri tutuklanarak önemli bir kısmı Libni ve Malta'ya sürgüne gönderildi ve hapsedildi. Oralarda
hocam, bunlar yalnız Malta sürgünleri değil.
Hayır, bu başka. Bu milletvekillerinin, mebusların tutuklanması olayı. Osmanlı Mebusan Meclisi milli bir meclisi, milli bir meclis tutuklanıyor. Buna dikkat çekmekte yarar var. Kaçabilen ve baskında ele geçirilemeyen mebuslar Anadolu'ya geçiyorlar. Anadolu'da nereye geliyorlar? 27 Aralık 1919 tarihinde temsil heyetinin geldiği yere geliyorlar. Orası da neresidir? İşte bu hafta itibariyle oranın da 100. yılını o olayında anıyoruz. Temsil heyetinin Ankara'ya gelişi 27 Aralık 1919 yıl dönümüdür. Onu da bir kez daha hatırlatmış olalım. İşte mebuslar Ankara'ya geliyor. Ankara'da bir meclis kurulması için hazırlıklar başlıyor. 11 Nisan 1920 tarihinde toplanamaz ve çalışamaz hale gelen Mebusan Meclisi'nin Vahdettin'in de emri ve fermanıyla kapatılması üzerine yaklaşık 12 gün sonra yapılan hazırlıklardan sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, yani 27 Aralık'tan Nisan'a kadar hesaplarsanız 4 ay içerisinde gerçekleşmiş
yalnız
oluyor.
Hocam, o esnada 16 Mart İstanbul işgal altında İngilizler
gibi. Tabii 16 Mart'ta işgal bütün araç gereçlere, askeri anlamda, sivil anlamda her türlü devlet mekanizmalarına el konuluyor. Arşivlere vesaire. Tabii kaçabilen, götürülebilenler Anadolu'ya, Ankara'ya getiriliyor. Farklı şehirlere de götürülenler var. Böylece devletin temel anlamda müesseselerinin işgale uğraması üzerine Ankara bir karargah olarak ortaya çıkıyordu. Öne çıkıyordu. İşte 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisi'nin birinci meclisi, bugün de müzedir biliyorsunuz. Oranın arşivine baktığınız zaman göreceksiniz ki kapatılan ve baskınla işgale uğrayan son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin gündemde tuttuğu ve gündeme almış olduğu bir madde vardı. Anam vergisi maddesi. Açılışta ilk gündeme getirilen madde anam vergisi olmuştur ve aynı numarayla devam etmiştir. Devlette devamlılık budur. Mebuslara bakıyorsunuz, milletvekilleri aynı kişiler. Dolayısıyla İstanbul'daki meclisin kapatılması, basılması üzerine devlet erkanı ve bütün encümenler Anadolu'ya geçmişler ve Anadolu'da bu milli meclis devam etmiştir.
Evet,
son
hocam.
Osmanlı Mebusan Meclisi bu yönüyle baktığımız zaman milli bir devlet meclisiydi. Milletin kalbinden çıkmıştı ve Anadolu'yu vatan yapan insanların temsil edildiği bir meclisti. Ve olağanüstü bir meclistir bu yönüyle baktığımız zaman. Olağanüstü şartlarda işgal altındaki İstanbul'da, yani Mondros'tan sonra el konuluyor her şeye. Toplanmış, güvenli olmayan bir şekilde çalışmak zorunda kalmış ve nitekim almış olduğu Misak-ı Milli Fermanı kararı nedeniyle de basılarak kapatılıp tutuklanılıp cezalandırılmış bir meclis. İşte Büyük Millet Meclisi kahraman bir meclistir diyoruz, olağanüstü bir meclistir
Gazi
diyoruz,
meclisi.
Kurucu bir meclistir,
evet,
diyoruz, gazi meclistir diyoruz. Bütün bu özellikleri bir madalya gibi takmamız gerekiyor. Neden? Çünkü gerçekten de yaşadığı olaylar işgal altında, işgal edilmek istenilen şehirlerde yapılan olaylardır. Ankara'da nitekim işgal komiserliği tarafından garından karayoluna kadar hepsi denetim altına alınan bir yerdi. Ve bir takım olaylar, burada da terör olayları meydana getirilmek isteniyordu. Bütün bunlara rağmen Ankara'da meclisin toplandığını ve milli bir meclis kararı aldığını görüyoruz.
Hocam, belki burada şunu da vurgulamak lazım. Birinci meclis binası da dinleyicilerimiz gelmişlerdir, görmüşlerdir. Nasıl mütevazı hocam? basit sıralar, böyle bir güzel bir bina.
Yani mimari olarak baktığımız zaman Anadolu'nun tabiatına, dokusuna uygun bir taş yapısı, evet, ve sanatı da kullanılmış. Mimari olarak da hakikaten tarihi bir bina olmasının ötesinde Ankara dokusuna uygun bir bina. Ankara'nın
yeri iklimine, de çok güzel toprağına, hocam,
taşına,
evet,
uygun şekilde yapılmış. Gerçekten de mütevazi bir bina. Evet. Öyle söyleyeyim. Ahşap yapılmış olması, içindeki bütün malzemeler hala o dönemi temsil etmektedir. Oldukça da devlet geleneğimiz açısından örnek gösterilecek bir şekilde gayretli bir meclistir. Çünkü maaşlarına vesaire baktığınız zaman öyle bir şey yok. Yani bu kahraman meclistir, gazi meclistir diyoruz ama fedakar bir meclistir.
Hocam devasa yani, bir fikir üretiliyor, devasa bir devlet kuruluyor ama kendisi çok mütevazı.
Evet.
Sakin. Kuvayi Milliye ne demektir hocam?
Kuvayi Milliye teşkilatı veya Kuvayi Milliye yapısı.
Kelime manasını hocam.
Mondros Mütarekesi'nden, evet, sonra Anadolu'da meydana gelen halkın, milletin kendi istiklalini kendisinin azim ve kararlılığı kurtaracaktır fikrinde de, cümlesinde de görüldüğü gibi Padişah Vahdettin'in İstanbul'un işgalinden sonra esir olarak muamele görmeye başlamasından sonra, ki bu hemen Amasya Genelgesi'nde ifade edilir. İstanbul hükümeti, İstanbul işgal altındadır. Millet kendini kurtarsın. Bu çok anlamlıdır. Çok anlamlı bir cümledir. İşte Kuvayi Milliye bunun üzerine kurulmuş olan, o terhis edilmiş ordulardan vesaire oluşturmuş olan kahramanların, askerlerin kurmuş olduğu, yani sivil toplumun, daha doğrusu halkın, milletin kurmuş olduğu bir askeri yapıydı. Yerel kuvvetlerden, milislerden oluşuyordu. Her bölge kendi çapında, kendi ilini, ilçesini, bölgesini savunmaktan sorumluydu Kuvayi Milliye milisleri. Batı Anadolu'da, güneyde, kuzeyde, Orta Anadolu'da her yerde vardı. Ama özellikle de işgal altındaki topraklarda Kuvayi Milliye milislerinin daha sıkı bir şekilde, güçlü bir şekilde oluştuğunu söyleyebiliriz kendiliğinden. Nitekim biz bu şekilde güney cephesinde ilk başarıların gelmeye başladığını görüyoruz. Kuvayi Milliye düzenli ordu kurulmadan önce bazı yerlerde başarılar elde etmiştir. Özellikle Fransızlara karşı, işte Antep'te, Maraş'ta, Urfa'da.
Hocam yalnız,
daha sonra biz Şanlıurfa diyoruz. Niçin? İşte bundan dolayı. Evet. Onun da 100. yılı.
Kahramanmaraş.
Evet. Maraş'ın kurtuluşunun 100. yılı. Yine güney cephesinde Adana ve çevresinin kurtuluşunun 100. yılı. Vesaire. Bütün bunlar daha batı cephesinde Yunanlılarla savaş başlamadan elde edilmiş başarılardır ve Kuvayi Milliye'nin başarısıdır. Bu Kuvayi Milliye terhis edildikten sonra, askerlerin evlerine döndükten sonra kendi bölgelerinde kendi istekleriyle vatanları kurtarmak için savaştıkları bir olaydır. Bunu da özellikle genel hatlarıyla bildirmekte yarar var.
Hocam yalnız kuvva dediğimiz zaman kuvvetle aynı kök değil.
Milli kuvvetler anlamına geliyor. Vatanın kurtuluşunu, milli kurtuluşunu sağlamak amacıyla ortaya çıkan bir tabir. Kuvvet sözcüğünün çoğulu kuvva, milli kuvvetler anlamına geliyor. Askeri güç ifadesi var. Yani burada düzenli ordunun kurulmasına kadar geçici bir dönem ülkenin işgale karşı savunulması, istiklalin, hayatın, milletin canının korunması gibi, hatta yerel eşkıyalık ve asayiş faaliyetlerine karşı da güvenliği sağlayan bunlardır. Kuvayi Milliye'nin düzensiz ordu olmasından kaynaklanan bazı mahsurları olmuştur ama bu genel geçer bir
Çerkez
bir
şey Çerkez Eten vakası var hocam.
Değildir yani. Tabii evet. Birlikte harekete karşı zaafları vardır. Düzenli bir orduya karşı savaş ve başarıda zayıflıkları vardır. Ve işgale kalıcı bir çözüm ve engel olamayacaktır. Bundan dolayı Büyük Millet Meclisi'nin düzenli ordu kurma kararı çok yerinde olmuştur. Ve Anadolu'daki kuvvetlerin birleştirilmesi anlamına gelmektedir. Başta Anadolu olmak üzere Trakya'daki kuvvetlerinde, yani Trakya Paşaeli Cemiyeti'nin, biliyorsunuz orada faaliyetleri vardı ve Batı Trakya'nın kurtuluşu için mücadele ediyordu. İşte Misak-ı Milli belgesinde yer alan coğrafyalar neresiydi sorusuna baktığınız zaman, Balkanların, Batı Trakya diye adlandırdığımız bütün o Bulgaristan'da, Makedonya'da, Kosova'da, Bosna'ya kadar olan sahadaki yer Batı Trakya'dır. Bu Yunanistan'da, adalarda, Kıbrıs'a kadar olan saha Batı Trakya'nın devamıdır ve Misak-ı Milli'nin içindedir. Bugün Suriye coğrafyasındaki yaşanan şeylere baktığımız zaman Misak-ı Milli belgesinde anlatılan olaylardır. Başta Gazze ve Libya bölgesi olmak üzere Kuzey Afrika'daki bazı
bugün de gündemimiz.
Misak-ı Milli, evet, kararında vardır. Haritası da çizilmiştir. Zaten 1920 tarihli o haritayı arşivlerimizde var. İnceleyebilir dinleyicilerimiz, görebilirler. O haritayı biz kurum olarak da çoğalttık, bastırdık, dağıtıyoruz ve güncel Türkçemize de çevirdik. Osmanlı Türkçesiyle basılmış olan, yayınlanmış olan o harita şu anda dünyanın her yerinde bizim sayfamızda da var. bakabilirler, inceleyebilirler. Orada görecekler ki Bağdat'a kadar olan yerlerde Misak-ı Milli sınırlar içerisinde kabul ediliyordu. Ve orada kırmızı çizgiler var, işte batı sınırımız, doğu sınırımız orada ucu açık gösteriliyor. Neden? Çünkü Misak-ı Milli aslında Lozan öncesinde milli mücadelenin hedeflerini de çiziyor. Milli mücadele Lozan'da belli bir yerde barışı kabul etti ve millete soluk aldırdı. Belli şartlarla kabul etti ama. Ve bu tabii ki Misak-ı Milli'nin belli hedefleri devam ettirmediği anlamına gelmiyor. Nitekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk sonrasında Hatay meselesini, Hatay bizim milli davamızdır diyor. Peki başka milli davası nelerdi? Batı Trakya diyor bizim milli davamızdır. Başka? İşte Musul bizim milli davamızdır diyor. Bunlar Atatürk'ün sözleri. Yani Lozan Anlaşması yapıldığında mesele bitmedi diyor. Neden bitmedi? Kendi sözleri bu. Atatürk'ün kendi sözleri. Yani açıp bir nutuğu okumak lazım. Bir söylev ve demeçlere bakmak lazım. Dolayısıyla resmi yazışmaları, belgeleri bilmeden konuşmak, yazmak da doğru değil. Biz Türk Tarih Kurumu olarak bunların hepsini yayınladık, zaten var. Belgeler de var.
Açık her şey.
Gazetelerdeki evet, Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Büyük Millet Meclisi'nin resmi yayın organıdır ve temsil heyetinin resmi yayın organıdır aynı zamanda. Daha öncesinde çıkmıştır çünkü. Ve Hakimiyet-i Milliye içerisindeki demeçlerine baktığımız zaman Atatürk milli varlığa karşı faaliyet gösteren cemiyetlere uyarılar veriyor. Ve nitekim istiklal mahkemelerinin kuruluş amacı budur. Ülke içerisinde vatana hizmet yolunda giderken içeriden hainlik yapan, cepheye karşı arkadan vurma yapan çeşitli çete ve terör faaliyetlerine karşı Atatürk mahkemeler kurdurmuştur. Ve Büyük Millet Meclisi çatısı altında kurarak milli iradenin tecellisi için yol açmıştır bu mahkemeler. Evet, böyle hocam, baktığımız zaman
evet, az bir zamanımız kaldı Güre Hocam. Toparlamak gerekirse bir son söz olarak dinleyicilerimize, bizlere neler söyleyeceksiniz?
Misak-ı Milli Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne geçişte, Mebusan Meclisi'nin, son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin Büyük Millet Meclisi'ne dönüşünde bir devamlılığı temsil eden ve milli proje diyebileceğimiz, milli dava diyebileceğimiz konunun özeti niteliğindeki bir belgedir, bir karardır, meclis kararıdır, ortak bir karardır. Hem milli mücadele liderlerinin onayladığı, hem İstanbul Osmanlı Devlet Erkanı'nın onayladığı, katıldığı ve her türlü görüşmelerini yaparak hepsine onay verdiği bir ortak karardır. Bu açıdan bilinmesinde yarar var diye
İşin özü budur yani hocam.
Evet. Ve bu Misak-ı Milli alınmasında katkısı olan bütün gazilerimizi, şehitlerimizi, kahramanlarımızı, ecdadımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum.
Değerli dinleyicilerimiz, böylelikle bu haftada programımızın sonuna geldik. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza, ayağınıza sağlık. Sağ olunuz, var olunuz.
Sizler var olun, sağ olun. Teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz.
Türk tarihinin izinde.